Ayrım 8. Yetişin Çocuklar. Selçuk Şirin. Sayfa 100. Erken çocukluk döneminde duygusal gelişimin temelleri. Buraya kadar okul öncesinde bilişsel yani kognitif gelişime odaklandık. Şimdi dilerseniz sosyal ve duygusal gelişime geçelim. Daha evvel ifade ettiğim gibi bu iki alan yani zihinsel gelişim ve duygusal gelişim birbiriyle etkileşim halinde gerçekleşiyor. Biri diğerinden bağımsız değil ve ikisi de aynı derecede önemli. Son yıllarda ortaya çıkıyor ki duygusal gelişim sağlıklı bir şekilde ilerlemezse zihinsel gelişim de bundan çok ciddi olarak etkileniyor. Dilerseniz ilk bölümde sorduğumuz soruya tekrar dönerek ne demek istediğimi anlatayım. Nedir bir çocuğu hayatta başarılı kılan şey? Zeka mı, çaba mı, genetik mi, çevresel etkenler mi? Bu sorulara yanıt vermek için yıllardır binlerce araştırma yapıldı. Ama bu araştırmaların en makbulü bizim boylamsal dediğimiz bir çocuğu alıp yıllarca onu takip eden çalışmalar. Aynı kişiyi doğumdan ölüme takip edebildiğinizi düşünün. Böyle bir çalışma büyük paralar, yıllarca değişen kadrolar ve müthiş bir öngörü gerektiriyor tahmin edebileceğiniz gibi. Şanslıyız ki bu tarz çalışmalar geçen yüzyılın başlarından itibaren çeşitli ülkelerde başlamış. Neredeyse her ülkede buna benzer milli bir veri tabanı oluşmuş durumda. Size o araştırmalardan ikisinin hikayesini anlatacağım. İlki 1960'larda başlayan basit bir test, ikincisi de bir gün bizde de yapılmasını umduğum tarzda gerçekten milli bir araştırma. Lokum testinin sırrı. Stanford Üniversitesi Profesörü Walter Mischel 1960 senesinde çocuklarda sabır üzerine araştırma yapmak için adına Marshmallow Test dediği çok basit bir yöntem geliştiriyor. Bir odada çocuğu karşılayan araştırmacı elindeki lokumu yani marshmallow'u çocuğa gösterip iki seçenek sunuyor. Bu lokumu hemen yiyebilirsin ama eğer bir süre beklersen sana iki lokum vereceğim. Bekleme süresi yaşa göre değişiyor. Genelde 15 dakikayı geçmiyor. Merak ediyorsanız YouTube'da bu konuda pek çok deneyin videosunu izleyebilirsiniz. Araştırmaya katılan 4-6 yaş arası çocukların küçük bir kısmı lokumu hemen yiyor. Bekleyebilenlerin ise yaklaşık 3'te 1'lik bir kısmı 15 dakika bekleyip ikinci lokumu hak ediyor. Buraya kadar ilginç bir çalışma ama bu basit testin asıl sırrı yıllar sonra bu teste ilk katılanları takip edince ortaya çıkıyor. Lokum testinin bugün tüm çocuk gelişim kitaplarında klasik bir çalışma olarak anlatılmasının nedeni ilk araştırmadan yıllar sonra Mischel'in geri dönüp o araştırmaya katılanların performansına bakması. Mischel fark ediyor ki 4-5 yaşlarında lokumu hemen yiyenler ile ikinci lokumu bekleyenler arasında çok ciddi fark var. İkinci lokumu bekleyecek kadar sabırlı olan çocuklar hem tüm standart testlerden daha yüksek puan almış hem daha az kötü alışkanlıklara başvurmuş. Detaylı analiz sonrası görünüyor ki sabır gösteren çocuklar sağlıktan finansal duruma kadar performansı ölçülen pek çok başka alanda da diğer gruptan pozitif olarak ayrışmış. Daha sonra pek çok başka araştırmada da benzer sonuçlar alındığı için bugün marshmallow testi her yerde yaygın olarak kullanılıyor. İster obezite oranlarına bakın, ister eğitim ve gelir göstergelerine, sonuç hep ikinci lokumu bekleyenlerin lehine. Peki nedir bu testi sihirli kılan şey? Bu soruya daha net bir şekilde yanıt verebilmem için ikinci araştırmaya da hızlıca göz atmamız gerekiyor. Dunedin araştırması, Dunedin Study. Yeni Zelanda'da bir üniversite şehri Dunedin, 1972 yılında bir ekibin yaptığı çalışma şimdi bu kenti tüm dünya literatürüne sokmuş durumda. Çalışma ilk başta iddialı ama kısa vadeli bir hedefle yola çıkıyor. Bir yıl boyunca kentin en büyük hastanesinde doğan tüm çocukların temel sağlık bilgileri kayıt altına alınacak ve bu çocuklar 3 yıl sonra yeniden ziyaret edilecek. 1 Nisan 1972 ve 31 Mart 1973 tarihleri arasında Dunedin'deki tek doğum hastanesinde dünyaya gelen 1037 çocukla başlayan bu boylamsal araştırmaya katılan her çocuk önce 3 yaşında sonra da belli aralıklarla toplanan verilerle izlenmeye halen devam ediyor. Bugün 50 yaşına merdiven dayayan bu örneklem bize çocuk gelişimine dair pek çok detaylı veri sunuyor. Şimdi gelin bu araştırmadan çıkan verilerle ilk baştaki sorumuza dönelim. Hayatta başarının sırrı nedir? Dunedin araştırmasının yüzlerce makaleye konu olmuş sonucu var. Ama bizim yukarıdaki sorumuza yanıt olan kısmı bence en ilginç olan sonuç. Bireylerin hayatında pek çok bakımdan başarıyı doğuran faktör zeka mı, sosyal sınıf mı, motivasyon mu, yoksa bütün bunların dışında başka bir faktör mü? Böylesine kapsamlı bir soruya yanıt vermek için Terry Moffitt ve arkadaşları 40 yıllık Dunedin verisini incelediğinde karşılarına hiç umulmadık bir faktör çıkıyor. Benlik kontrolü. 5 yaşındaki çocukların kendi duygularını kontrol edebilme becerisi, onların yetişkin hayatlarındaki başarı durumunu yukarıda saydığım diğer faktörlerden daha doğru bir şekilde tahmin ediyor. Erken yaşta tespit edilen zeka ve sosyal sınıf bir noktaya kadar yetişkin başarısını tahmin etmemize yarıyor. Yani evet, daha zeki ve daha varlıklı çocuklar yetişkin olduklarında akranlarından biraz daha başarılı sonuçlar alıyorlar. Ancak benlik kontrolünün etkisi bu faktörlerden çok daha fazla. Eğitimde başarıdan gelir seviyesine, hapse girme olasılığından mutlu bir evliliğe kadar araştırmacıların baktığı tüm yetişkin göstergelerinde temel belirleyici olan faktör erken yaşta ölçülmüş olan benlik kontrolü becerisi. Üstelik benlik kontrolünün bu saydığım farklı alanlardaki kalıcı etkisi hem zengin çocuklar hem de fakir çocuklar için geçerli. Aynı şekilde benlik kontrolünün etkisi IQ testlerinde yüksek puan alan çocuklar için de düşük puan alan çocuklar için de aynı derecede etkin. Peki nedir bu benlik kontrolü denilen şey? Öğretilebilir mi? Benlik kontrolü nedir? Hem lokum testinin hem de Dunedin araştırmasının önemini gösterdiği benlik kontrolü literatürde farklı adlarla ama en çok duygu kontrolü ya da duygu düzenleme becerisi olarak geçiyor. Emotion Regulation. Kabaca söylemek gerekirse benlik kontrolü duygularımızı kavrayıp idare etme becerisi demek. Yani içgüdüsel olarak aklımıza eseni yapmayıp sabırla belli bir plan çerçevesinde hedefe yönelmek. Mesela her acıktığımızda çok tatlı ya da çok yağlı yemekler yemiyorsak bunun sebebi benlik kontrolünün yüksek olması. Dikkat ederseniz bir beceri diyorum. Zira çocuklar kendi duygularını tanımayı ve yönetmeyi öğrenebiliyor. O nedenle son yıllarda tüm dünya yukarıdaki çalışmaların da etkisiyle harıl harıl çocuklara nasıl daha iyi benlik kontrolü kazandırabiliriz sorusuna yanıt arıyor. Bugün literatürde çok yaygın olarak göreceğiniz duygu yönetimi ve yönetsel beceriler yani executive functions kavramları bu hummalı arayışın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Amaç çocuklara erken yaşta kendi duygularını tanıma ve kontrol etme becerisi kazandırmak. Duygu yönetimini nasıl kazandırabiliriz? Çocuklara duygularını daha iyi yönetme becerisini kazandırmanın kabaca iki yolu var. İlk olarak çocuklarla güvene dayalı sağlam bir duygusal bağ kurmamız gerekiyor. İkinci olarak da onlara iyi bir rol model olmak zorundayız. Eğer siz bir ebeveyn olarak çocuklarınızın ihtiyaç duyduğu anda onların yanında yer alıyorsanız ve onlara kendi duygularınıza hakim olduğunuzu yaşayarak gösterebiliyorsanız, onlar da bunu size bakarak öğreniyorlar. Güvene dayalı duygusal bağı kurabilmek için hem sıcak ilgi hem de çocuğun mizacına uygun bir duyarlılık göstermemiz gerekiyor. Bu iki kavram arasındaki ayrımı Bilge Selçuk Hoca bir araştırmasında şöyle tarif ediyor. Sıcak ilgi çocuğa fiziksel olarak sarılmak, kucaklamak, öpmek demek. Duyarlılık ise çocuğu tanımak, özelliklerine dikkat etmek, kuralları çocuğun mizacına göre değiştirebilmek demek. Çocuklarımıza duygu kontrolü kazandırmanın yolu hem sıcak ilgi hem de duyarlılık göstermekten geçiyor. Bilge Hoca'nın Türkiye'deki aileler üzerinde yaptığı araştırma gösteriyor ki biz sıcak ilgide iyi ama duyarlılıkta kötü durumdayız. Yani çocuklarımızı sevip okşama, onlarla sıcak temas kurma konusunda iyiyiz. Fakat bunun yanında onları tanıma, oldukları gibi kabul etme ve daha da önemlisi onların mizacına göre çocuk yetiştirme tarzımızı gözden geçirme noktasında yol kat etmemiz gerekiyor. Mesela çocuk çok yorgun mu, üzgün mü? Öyleyse kurallarımla bugün ısrarcı olmayayım demiyoruz pek. Öyle olunca da ürkek, çekingen mizaca sahip çocuklar duygusal gelişim bakımından sıkıntılar çekiyor ve doğal olarak sonraki yıllarda daha fazla zorlanıyor. Öte yandan daha duyarlı anne babaların çocukları ürkek, çekingen mizaca sahip olsalar bile ebeveynleri onların mizacına uyan yeni bir yaklaşım geliştirebildikleri için bu çocuklar duygularını kontrol etmekte oldukça iyi sonuçlar alabiliyorlar. Duygusal gelişim için kritik 10 yıl. Daha evvel de söylediğim gibi her alanda farklı kritik gelişim dönemleri var. Duygusal gelişim, daha doğrusu duyguların yönetimi becerisi içinde bu kural geçerli. Öz denetim becerisini kazandırmak için açılan pencere çocuk 10 yaşına varınca kapanmış oluyor. O nedenle anne babaların 0-9 yaş döneminde çocuklara her istediğini hemen vermekten vazgeçip onlara sabretmeyi, beklemeyi, hak etmeyi öğretmesi onların geleceğine yapacağı en önemli katkılardan biri. Bu beceriyi kazandırmanın bir diğer yolu da çocukları planlı okul dışı etkinliklere erken yaşta alıştırmak. Spor ve sanat belki de bu etkinliklerin en faydalı olanları. Zira her iki kanalda da çocuklar kurallar çerçevesinde performans sergilemeyi ancak sabırla öğrenebiliyor. Ancak tüm bu önerileri ilk bölümde sözünü ettiğim mizaca göre ebeveynlik çerçevesinde değerlendirirsek, her çocuğun benlik kontrolü farklı yapılarda olacaktır. Biz yetişkinlere, yani erken yaşlarda anne babaya, sonraki yıllarda da eğitimcilere düşen görev, çocukların mizacına uygun bir şekilde onlara sevgi ve şefkat göstermek. Hem lokum testinin hem de Dunedin araştırmasının bize hatırlattığı basit gerçek şu: okul öncesi yıllarda çocukların zihinsel gelişimi kadar duygusal gelişimine de önem vermemiz gerekiyor. Kendi duygu ve düşüncelerini daha iyi kontrol edip yönetebilen çocuklar akademik olarak başarılı, sağlıklı ve varlıklı yetişkinler oluyorlar. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların duygularını nasıl kontrol ettiği sorusu onların geleceğinde tahmin edeceğinizden çok daha fazla rol oynuyor. Ebeveyne not: sosyal medyada çocuk fotoğrafı paylaşmak ne kadar doğru? Sosyal medya çağında yaşıyoruz. Benim de müptelası olduğum bir realite bu. O nedenle gelin sosyal medyada çocuk fotoğrafları paylaşımı üzerine konuşalım biraz. İlk başta şunu söyleyeyim, yukarıdaki sorunun net bir yanıtı yok. Sosyal medyada çocuk fotoğrafı koyup koymama konusunda kesin bir hüküm yürütmek zor. Çünkü bu meselenin pek çok boyutu var. Herkes bu boyutlara bakarak kendisi için en doğru formülü bulacaktır. O halde gelin meselenin farklı boyutlarını ele alalım. Çocukların sosyal medya macerası artık doğumla başlıyor. İlk 6 ayın sonunda her çocuğa dair temel bilgiye sosyal medya üzerinden ulaşmak mümkün. Çünkü bu çağda sosyal medya olmadan yaşamak artık neredeyse imkansız. Sabahtan akşama kadar çocuklarla haşır neşir olan anne babalar elbette sosyal medyada da çocuklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunacaklar. Ayrıca özellikle coğrafi olarak farklı yerlerde yaşayan aileler için sosyal medya bir nevi aile albümü işlevi görüyor. Nitekim İngiltere'de 2000 ebeveynle yapılan bir araştırmaya göre sosyal medya kullanan anne baba tarafından yetiştirilen bir çocuk 5 yaşına geldiğinde 1000 dolayında sosyal medya fotoğrafına konu olmuş oluyor. Bunda ne sorun olabilir ki? En önemli boyut mahremiyet. Sosyal medyada çocuklar üzerine yapılan paylaşımların en temel sorunu çocukların onayı olmadan onların hayatını kayda geçiriyor olmamız. Paylaşılan her fotoğraf bir anlamda dijital parmak izi işlevi görüyor. Bir defa sosyal medyada bir paylaşımda bulunduğumuz zaman o paylaşımı bir daha geri almak mümkün değil. Siz silseniz bile bir başkasının paylaşımı kayıt alma olasılığı her daim var. Sosyal medyada paylaşım yapmanın bir başka riski de çocuklarımızın bilgileriyle onlara ulaşılıyor olması. Çünkü bizim paylaşımlardan yola çıkarak çocuğumuzun adını, doğum gününü, cinsiyetini, kısaca kimliğini çıkarmak artık mümkün. O nedenle bizim bir yetişkin olarak kendi adımıza paylaşım yapmamızda bir sıkıntı yok. Ama söz konusu çocuklar olunca etik sınırlar devreye giriyor. Ebeveyn olarak çocuklarımızın mahremiyetini ihlal etme hakkımız var mı? Bir de meselenin çok daha karanlık bir boyutu var. Bir araştırmaya göre pedofil sitelerindeki fotoğrafların yarısından fazlası sosyal medya hesaplarından çalınan görüntülerden oluşuyor. Ne yapmalı? Kullandığınız sosyal medyanın mahremiyet kurallarını iyice öğrenin. Kimler paylaşımlarınızı görebiliyor? Bunu kontrol etmeden hiçbir çocuk görseli paylaşmayın. Kamuya açık bir hesabınız varsa hiç ummadığınız, hatta görmesini arzu etmediğiniz insanların da sizin çocuğunuzun fotoğrafına ulaşacağını unutmayın. 2. Anlık paylaşımlardan uzak durun. Çocuğunuzun yaşadığı yeri belli etmekten imtina edin. Özellikle ev adresi, okul adresi ya da çocuğunuza ulaşılabilecek başka bir adresin hiçbir şekilde bilinmemesi gerekiyor. 3. Çocuğunuza veto hakkı verin. İstemediği hiçbir şeyi sosyal medyada paylaşmayın. 4. Her paylaşımda sadece paylaştığınız andaki ruh halinizi değil, geleceği de düşünün. İlk başta dediğim gibi herkesin kendine uygun bir formül bulacağı bir alan bu. Ben kendi adıma sosyal medyada çok yoğun bir şekilde yer almama rağmen çocuklarımın fotoğrafını hiç paylaşmadım. Ama çok yakınım olan kişiler yukarıdaki kuralları dikkate alarak sosyal medyada çocuklarının fotoğraflarını rahatlıkla paylaşıyor. Herkesin kendine uyan formülü yukarıdaki genel prensipleri hesaba katarak bulması en doğrusu. Ekran bağımlılığıyla başa çıkma kılavuzu. Türkiye'de çocuk yetişen evlerin çoğunda kitaplık yok, mahallelerin çoğunda kütüphane yok. Okul öncesi eğitime katılmayan çocuklar ekrana mahkum. Steve Jobs, Bill Gates gibi hayatımıza ekranları sokan pek çok mucidin kendi çocuklarına bilgisayar oyunlarını yasakladığını biliyor muydunuz? İki çocuk yetiştiren bir baba olarak benim evde en çok zorlandığım konuların başında ekran bağımlılığı geliyor. Oysa ilk oğlum doğduğunda ekran bağımlısı olmasın diye evde televizyon bile yoktu. Bu internetin yaygın olmadığı zamanlarda bizim için büyük bir fedakarlıktı. Yeni baba olmanın heyecanıyla çocuğumuzun geleceği için bu yola başvurmuştuk. Çocuk gelişimi okumuş bir baba olarak ideal bir ebeveyn olmak istiyordum. Çocuklarla diyalog kurmak, onlara kitap okumak üzerine kurulu bir felsefemiz vardı. Ama bütün bunlar hayatın sınamadığı tezlerdi. Her şey kitapta yazdığı gibi hayata geçmiyor. Zira bizim evde hiçbir şekilde ekrana maruz kalmamış oğlum, kreşe başlayınca gördük ya ekranlarının bildiği pek çok kahraman onun dünyasında eksik. Türkiye'deki pek çok arkadaşının aşina olduğu bilgisayar oyunları onun dünyasında hiç yok. Zamanla bu eksiği kimi zaman isteyerek, kimi zaman istemeyerek kapattık. O nedenle ikinci oğlumuz doğduğunda evde televizyon da vardı, oyun konsolu da. Çünkü gördük ki teknolojinin geldiği nokta itibariyle artık ekranları yok saymak, çocukları yeni dünyadan tamamen koparmak demek. NYU'dan meslektaşım Adam Alter'ın davranış bağımlılığı yaratan teknolojiyi irdelediği yeni kitabı Irresistible işe bu modern zaman iptilası üzerine kaleme alınmış. Türkçe'ye benim teşviklerimle karşı konulmaz adıyla çevrilen bu önemli çalışma madde bağımlılığı yerine ekran bağımlılığını bir davranış bağımlılığı olarak ele alıyor. Davranış bağımlılığı, bir kişinin herhangi bir davranışı kendi iradesiyle sonlandırma ya da devam ettirme tercihini kaybetmesi demek. Tıpkı sigara ya da esrar bağımlılığı gibi, herhangi bir davranışa bağımlı olanlar da o davranışı yapmadan gündelik hayatlarına devam edemiyorlar. Ekran bağımlılığı işte bu davranış bağımlılıklarından en yaygın olanı. Kimine göre bu çağda yetişen çocuklar arasında bir salgın olan ekran bağımlılığını her anne babanın ciddi olarak gözetlemesi gerekiyor. İçinde yaşadığımız devrin adı ekran çağı. Televizyon, bilgisayar, telefon derken artık hayatımızın her anında karşımızda bir ekran var. Bu çağda ekranlardan uzak bir hayat mümkün değil. Nitekim bu yazıyı da ekrana bakarak yazıyorum. Ekranların hayatımızın bu denli vazgeçilmez bir parçası olduğu bir dünyada bu ekranlar olmadan yaşamak neredeyse imkansız. O nedenle ekran bağımlılığından kurtulmanın formülü ekranlara veda etmek değil. Zaten ekranlar tek başına sorun da değil. Sorun işte tam da burada başlıyor. Bizim için hayatı kolaylaştıran, bize yeni dünyaların kapısını açan bu ekranlara bizi hapsetmek isteyen başka bir sektör daha var. Evet, milyarlarca bütçeli ekran yani eğlence sektöründen söz ediyorum. Asıl sorun ekran değil elbet. Sorun ekranların arkasındaki sektörün güç ve motivasyonunda saklı. Çünkü milyarlarca dolarlık bütçeye sahip bu sektörün tek bir amacı var. Bizi ekrana en çok bağlayacak ürünü pazara sunmak. Özellikle de çocuklar için. Hal böyle olunca da ortaya eroin ya da alkol kadar bağımlılık potansiyeli yüksek ürünler çıkıyor. World of Warcraft bu oyunlardan sadece biri. Pek çok uzmana göre dünyada en yaygın ve en çok bağımlılık yaratan oyun bu. 10 milyar dolarlık hasılata ve 100 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Bu kullanıcıların yarısı bağımlı. Son dönemde ortalığı kasıp kavuran bundan çok daha fazla bağımlılık yaratan oyunlar mevcut. Örneğin Fortnite adlı oyun bağımlılık yaratan tüm oyunların en bağımlılık yapan bölümlerinin bir araya geldiği bir nevi kokteyl oyun. Bir oynayan yetişkin bir daha elinden bırakamıyor. Bu çocuklar için nasıl bir risk içeriyor düşünün. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 111.